Yangın. Yortu gecesi çayırda oynayan genç kızlar ve erkekler saat 11'de birdenbire bağırıp feryat ederek kaçışmaya başladılar. Nehrin yukarı kıyısında oturan gençler önceleri çığlıkların nedenlerini anlayamadılar. Yangın! Yangın! Aşağı kıyıdan acı bir çığlık yükseldi. Kulübe alev alev yanıyor! Nehir kıyısındaki gençler başlarını çevirdiklerinde seyrek görebilecekleri korkunç bir manzara ile karşılaştılar. İleride saz damlı kulübelerden birinin tepesinde bir kulaç yüksekliğindeki alevler kıvrım kıvrım yayılıyor, her yana yağmur gibi sıçrayan parlak kıvılcımlar çevreyi aydınlatıyordu. Alevler birdenbire çatının tümünü sardı. Yanan kirişlerin çatırtısı çok uzaklardan duyulabiliyordu. Ay ışığı yavaş yavaş solunca bütün köy kırmızı titrek parıltılar içinde kaldı. Yerde dumanların içinde kara gölgeler hareket ediyordu. Ortalığı keskin bir yanık kokusu sarmıştı. Aşağıda eğlenenler solukları kesilmiş, dilleri tutulmuş bir durumda korkudan titreyerek panik içinde itişip kakışarak yerlere yuvarlandılar. Parlak ışık gözlerini kamaştırdığı için hiçbir şey göremiyor, burunlarının dibindekinin bile kim olduğunu seçemiyorlardı. Manzara gerçekten tüyler ürperticiydi. En kötüsü de alevlerin üzerinde sanki asılı duran dumanda kanat çırpan güvercinlerdi. Bu arada handakiler yangından habersizdi. Sanki hiçbir şey olmamış gibi şarkı söyleyip akordeon çalmaya devam ediyorlardı. Semyon amcanın evi yanıyor diye bağırdı boğuk bir ses. Yangın epey uzakta, köyün ta öbür ucunda olsa da Maria birbirine vuran dişleriyle ağlayıp dövünerek ve ellerini ovuşturarak kulübesinin çevresinde turladı. Ayağında keçe çizmeleriyle Nikolay, onun ardından da uzun gömlekler giymiş çocuklar dışarı çıktılar. Köy polisinin kulübesinden gelen alarm sesi havada yankılanıyordu. Bu bitip tükenmeden yinelenen ses içlerine işlemiş gibi oldukları yerde kaldılar. Yaşlı kadın hareket edemeden öylece bakıyordu. Bütün koyunlar, danalar ve inekler ağıllardan çıkartıldı. Köylüler sandıklarını, pöstekilerini ve kovalarını yollara taşıdı. Çifte atıp atların canını yaktığı için sürüden ayrı tutulan siyah aygır serbest kalınca acı acı kişneyerek bir aşağı bir yukarı çılgınlar gibi koştuktan sonra bir at arabasının yanında durup şiddetli bir tekme savurdu. Yangın alarmı nehrin ötesindeki kilisede de çalmaya başlamıştı. Alevler içinde kalan kulübenin çevresi cehennem gibi sıcaktı ve alevlerin parlak ışığında otların ince uzun yaprakları bile görülebiliyordu. Kırmızı kafalı, koca burunlu, köylü Semyon, üzerinde kısacık paltosu, başında kulaklarına kadar inen piyade başlığı ile köylülerin yangından kurtarıp yol kenarına koydukları bir sandığın üzerinde oturmuştu. Karısı da yerlerde sürünerek inliyordu. 80 yaşındaki uzun sakallı, şapkasız, biçimsiz cücelere benzeyen garip bir ihtiyar, elinde beyaz bir bohçayla alevlerin arasına dala çıka çevrede koşturup duruyordu. Alevlerin ışığı kel kafasına yansıyordu. Siyah saçlı ve çingene gibi esmer olan köy başkanı Antip baltasıyla çıka geldi ve sebepsiz yere bütün camları kırıp basamakları parçalamaya başladı. "Kadınlar, su, makineyi getirin, acele edin!" diye bağırdı. Handaki eğlenceden gelen köylüler yüzlerinde çaresizlik ifadesiyle ve yaşlı gözlerle yangın söndürme makinesini sürüklediler. Köy başkanı, "Kızlar, su getirin, çabuk olun!" diye bağırmaya devam etti. Genç kadınlar ve kızlar yokuş aşağı koşup pınardan kovalarla, testilerle su getirip makineye boşalttılar. Ve daha fazla su getirmek için zaman geçirmeden tekrar geri döndüler. Olga ve Maria, Şaşa ve Motka hepsi yardıma koştu. Kadınlar ve küçük çocuklar suyu pompaladılar. Tulumba hortumunun ucunda ıslık sesi duyuldu. Köy başkanı hortumu kapıya ve pencerelere doğru tuttu. Suyun basıncını arttırmak için parmağını hortumun ağzına dayadığında daha şiddetli bir ıslık sesi çıkıyordu. "Tanrı senden razı olsun cömert Antip. Söndür şu yangını!" diye cesaret verici haykırışlar duyuldu. Salona giren Antip oradan kalabalığa seslendi. "Daha fazla su getirin. Elinizden ne geliyorsa yapın. Haydi. Bu çaresiz durumda yapabileceğiniz ne varsa yapmaya çalışın." İnsanlar alevlerin karşısında ağızları açık öylece dikilip duruyorlardı. Hiç kimse nereye el atacağını bilmiyordu. Aralarında yardıma koşacak derecede becerikli biri yoktu. Çevrede tahıl ve saman yığınları, kuru çalı öbekleri bulunmasına karşın Kiryak ve babası Osip kalabalığın arasında seyirciydiler. İhtiyar vurdum duymazlığını haklı çıkarmak ister gibi yerde inleyen kadına dönerek ''Ne dövünüp duruyorsun? Dedikoducu. Nasıl olsa kulüben sigortalı. Senin için fark eden bir şey yok.'' dedi. Semyon sırayla bütün köylere seslenerek kulübedeki yangının nasıl başladığını anlattı. İşte şu, elinde bohça taşıyan yaşlı adam. General Zhukov'un uşağı. Generalimizin mekanı cennet olsun. Yanında aşçıdır. Akşam üzeri bize gelip bu gece burada uyumak için izin istedi. Bizim hanım onu salona aldı. Tam ihtiyara çay yapmak için semavere hazırlıyordu ki ateş bacadan çatıya sıçradı. Samanlar tutuşunca da her yer bir anda alevler içinde kaldı. Az kalsın biz bile yanıyorduk. İhtiyarın şapkası da yandı. Çok yazık. Yangın alarmı sürekli bağırıyor. Nehrin öte yakasındaki kilisenin çanları da ardı ardına çalıyordu. Olga, dumanın içinden nefes nefese kaçmaya çalışan güvercinlere ve can havliyle kaçışan koyunlara korkuyla baktı. Yangın alarmının tok ve derinden gelen sesi içine işlemişti. Bir anda yangın sonsuza kadar sürecekmiş ve Sasha da bu kargaşada kaybolacakmış gibi geldi. Çatı gürültüyle çöktüğünde ise bütün köyün yanacağını düşündü. Korkudan nehrin kıyısına oturup kaldı. Bir anda bütün gücü kesilmişti. Kovaları yanı başına bıraktı. Yanında oturan diğer kadınlar sanki bir ölüye seslenirmiş gibi onunla konuştular. Sonunda malikaneden iki araba dolusu işçi yanlarında bir yangın söndürme aletiyle çıka geldi. Beyaz, giysisi düğmesiz genç bir öğrenci atını köye doğru sürdü. Baltalar indi. Öğrencinin idaresindeki beş adam alevler içindeki kütükten duvarlara dayanan merdivenden yukarı tırmandı. Sonra kulübeyi parça parça ayırarak ahırdan, çitten ve yakınındaki ot yığından öteye sürüklediler. Onu kırmalarına izin vermeyin. Kalabalıktan öfkeli sesler yükseldi. Yapmasınlar. Kiryak cesur bir kararlılıkla adamları durdurmak üzere kulübeye yollandı. Ama işçilerden biri kuvvetli ensesine vurunca yere yuvarlandı. Ve emekleyerek kalabalığın arasına geri döndü. Çevreye yayılan kütükler sönmüştü ama üzerlerinden hala duman tutuyordu. Öğrenci genç hortumu kütüklerin üzerine kalabalığın içine bazen de kovaları taşıyan kadınlara doğru tutuyordu. Nehrin öte yakasından gelmiş olan güzel giyimli iki hanım biraz uzakta durup yangını seyretmeye koyuldular. Bir yandan da sitem eder gibi bağırıyorlardı. George! Gün ağarırken yangın sönmüştü. Kalabalık henüz dağılmış değildi. Bütün yüzler tıpkı alacakaranlıkta, son yıldızlarda söndüğünde gökyüzünün göründüğü gibi solgun ve biraz da karanlıktı. Köylüler evlerine dönerken General Zhukov'un aşçısının yangında yitirdiği şapkasıyla alay ederek keyiflendiler. Bir eğlenceden dönerlermiş gibi yangın hakkında konuştular. Bütün o korku ve endişeler çabucak sona ermişti. Olga öğrenciye döndü. Yangını ustalıkla söndürdünüz bayım. Tıpkı Moskova'da yaptıkları gibi. Orada da her gün yangın çıkar. Gerçekten Moskova'dan mısınız? Diye sordu kızlardan biri. Evet. Kocam Slavyanski bazarda çalıştı. Bu da benim küçük kızım. Soğuktan annesine sıkıca sarılmış olan Sasha'yı göstererek küçük hanım da Moskova'dan dedi. Kızlar öğrenciyle Fransızca bir şeyler konuştular. Sonra Sasha'nın eline 20 kopek sıkıştırdılar. Bunu gören yaşlı Osip'in yüzü umutla parladı. Utangaç bir tavırla öğrenciye yaklaştı. Saygıdeğer bayım, Tanrı'ya şükür ki rüzgar yoktu. Siz olmasaydınız bir saat içinde yanıp kül olurduk. Sabah da çok soğuk. Sizin gibi cömert biri acaba ısınmak için şöyle yarım şişecik... Ama öğrenci oralı olmadı. Bütün beklentilere boşa çıkan Osip homurdanarak eve yollandı. Köyün çıkışında bir süre daha kalan Olga, nehirden geçen iki yük arabasını ve diğer kıyıda onları bekleyen arabaya doğru yürüyen iki hoş hanımı seyretti. Sevinç içinde kulübeye döndü. Ne hoş insanlar, pek de şıklar. Genç hanımlar küçük birer melek sanki. Kanatları da var mıydı diye öfkeyle homurdandı Fekla.